Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 44.
Saxon içinden küfür etti muşambayla örtülü sepeti. Kadın herhalde görmüştü sepeti yere koyduğunu. Çabucak. Biz gezgin satıcı değiliz dedi. Ah, hatamı bağışlayın. Bu kez kadın daha bir hoş gülümsedi. Saxon'un geliş nedenini açıklamasını bekledi. Saxon cesaretle yekten konuya girdi. Biz arazi arıyoruz. Çiftçi olmak istiyoruz da. Ama satın almadan önce bize ne gibi bir toprak gerektiğini öğrenmek istiyoruz. Bu güzel mülkünüzü görür görmez türlü türlü sorular geldi aklıma. Tarımdan hiçbir şey anladığımız yok. Hep kentte yaşadık. Şimdi artık kırda yaşamak, mutlu olmak istiyoruz. Biraz durakladı. Kadının yüzü alaycı bir anlatıma büründü ama candanlığını yitirmedi. Peki ama ne biliyorsunuz kırda mutlu olacağınızı diye sordu. Doğrusu bilmiyorum. Bütün bildiğim şu ki işçi kesiminde sürekli olarak yinelenen bunalımlar yüzünden yoksul insanlar mutlu olamazlar kentte. Eğer kırsal kesimde de mutlu olamazlarsa hiçbir yerde mutluluk yoktur demek. Ama bu doğru olmasa gerek, öyle değil mi? İlke bakımından iyi mantık yürütüyorsunuz güzelim. Ancak unutmamak gerekir ki kırda da çok yoksul ve mutsuz insan vardır. Ama siz ne yoksul ne de mutsuz görünüyorsunuz. Çok cici bir kadınsınız. Bu söz Saxon'un pek hoşuna gitti. Yanakları kızardı. Kadın ekledi. Belki kırda yaşamak ve mutlu olmak için gerekli nitelikler var bende, kim bilir. Siz bütün yaşamınızı kentte geçirdiğinizi, kırsal yaşantıyı hiç tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu yaşantının da size mutsuzluk getirmeyeceğini ne biliyorsunuz? Saxon Pin Street'teki küçük evde geçirdiği korkunç ayları aklına getirdi. Kentin beni mutsuz kılacağını biliyorum bir kez. Belki kırda da mutlu olamayacağım ama bu benim tek şansım. Ya hep ya hiç. Sonra analarımız, babalarımız, bizden önce herkes soy sop kırda yaşamışlar. En doğal yaşayış şekli budur. Dahası var, kalkıp buralara dek geldim işte. Bu da gösteriyor ki içimde açık havada yaşama ihtiyacı var. Dediğiniz gibi belki ben de kırda yaşamak için gerekli özel nitelikler vardır. Yoksa burada bulunmazdım şu sırada. Kadın bu sözleri başıyla doğruladı. Gitgide artan bir ilgiyle baktı Saxon'a. Ya bu delikanlı diye söze başladı. Kocamdır, büyük greve dek arabacılık yapardı. Adım Roberts, Saxon Roberts, kocamın adı William Roberts. Kadın öncelikle eğilip kendisini tanıttı. Benim adım da Bayan Mortimer, dulum. Eğer kocanızı da içeri çağırırsanız sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Söyleyin kendisine, eşyaları tahta perdenin bu yanına koysun. Ey, anlatın bakalım şimdi. Kafanızı kurcalayan sorular ne? Doğrusu çeşit çeşit sorular. Bu iş kazançlı mı? Nasıl başladınız? Toprak kaça alındı? Bu güzel evi siz mi yaptırdınız? Tarım işçilerine ne ücret ödediniz? Çeşitli ürünleri, en iyi büyüyenleri, en çok para getirenleri nasıl öğrendiniz? Onları satmanın en iyi yolu nedir? Nasıl satıyorsunuz? Saxon durdu, gülmeye başladı. Durun bakalım. Daha yeni başladım sorularıma. Her yere, kıyılara niye çiçek diktiniz? San Leandro dolaylarında Portekizlilerin çiftçilerine dikkat ettim de hiç çiçek görmedim sebzeler arasında. Bayan Mortimer elini kaldırdı. İzin verin de önce son sorunuzu cevaplayayım. Geriye kalan her şeyin anahtarı bunda. O sırada Billy geldi ve tanıştırmalar yapılıncaya dek konuşma kesildi. Sonra Bayan Mortimer ekledi. Çiçekler ilginizi çekti değil mi şekerim? Çiçekleri görünce tahta perdeyi açtınız, yanıma kadar geldiniz. İşte bunun için dikilmiştir, onlar sebzelerle bir arada, bakışları çekmek için. Kaç kişinin gözü takılmıştır çiçeklerime, kaç kişi büyülenip kapımdan içeri girmiştir. Bir bilseniz inanamazsınız, güzel bir yol, çok işler. Çok uzun sürmeyen bir araba gezintisi yapmak isteyen kentliler hep buradan geçerler. Hayır, otolardan yana şansım açık değil. Öyle bir toz çıkarırlar ki içindekiler hiçbir şey göremezler. Ben hemen herkesin at arabasıyla gezdiği dönemde başladım işe. Kentliler evimin önünden geçerlerdi. Çiçeklerim, sonra da evim onların ilgisini çekerdi. Arabacıya durmasını söylerlerdi. Elbet ben de sokağa yakın bir yerde seslerini duyacak bir noktada bulunmayı safsaklamazdım. Onları çiçeklerimi ve elbette sebzelerimi de görmeye çağırırdım. Genellikle üsteletmezlerdim. Burada her şey hoştu, temizdi, sevimli ve çekiciydi. Bayan Mortimer omuzlarını sekti. Eh, Biliyorsunuz, göz gördüğünü ister derler. Çiçekler arasında yetişen sebzeler. Bu öyle değişik bir şey ki heveslendiriyor onları. Benim sebzelerimi istiyorlardı. İlle de benim sebzelerim olacak. Piyasa fiyatının iki katını ödüyorlardı, hem de seve seve. İşte böylece moda oldum. Bir çeşit süpelik haline geldi. Kimsenin bir kaybı olmadı. Sebzelerim nefisti, en azından piyasadaki en iyi mal gibi. Hem çoğu zaman daha tazeydi. Ayrıca alıcıların bir taşa iki kuş vuruyorlardı. Hem ziyaret hem ticaret. En güzel, en taze sebzeleri almakla kalmıyorlar. Aynı zamanda dul bir kadına gerekli yardımı da yapmış oluyorlardı. Bu insanseverlik görevini yapmakla kendileri de hoşnut oluyorlardı. Sattığı sebzelerin Bayar Mortimer'ın bahçesinden geldiğini söyleyebilmek bir kurum için övünç nedeni oluyordu. Neyse, sorunun bu yönünü derinleştirmek gereksiz. Özet olarak evim bir çeşit sergiye, buluşma yerine benzerdi. Gezintiye gider gibi zaman öldürmek için geliyorlardı buraya. Kim olduğumu, kocamın kim olduğunu, geçmişteki durumumu öğrendiler. Kendilerden birkaçıyla aramızda eskiden kişisel dostluk olmuştu. Başarıya ulaşmam için eğilime giriştiler ve ben başladım çayda sunmaya. Alıcılarım bir an için konuklarım oluyorlardı. Beni dostlarıyla tanıştırmak için arabayla geldiklerinde yine de çay sunarım. Görüyorsunuz ya, çiçekler benim için bir başarı aracı olmuştur. Sakson coşmuştu. Ama Bayan Mortimer Billy'nin yüzünde bir çekimserlik sezdi. Mavi gözleri donuktu. Hadi diye yüreklendirdi. İçinizi açın, bütün düşündüğünüzü söyleyin. Billy cevabını hemen verdi. Sakson için bir şaşırtmacı oldu bu. Kocasının yaptığı eleştiriyi duyunca daha da şaşaladı. Çünkü kendi aklına böyle bir şey gelmezdi. Bu bir beceriklilik dedi Billy. Ben de aslında oraya gelecektim. Bayan Mortimer'ın canlı gözleri camların arkasında fıldır fıldır dönmekteydi. Ama kazançlı bir beceriklilik diye Billy'nin sözünü kesti. Billy her zamanki gibi düşüne düşüne ağır ağır konuşuyordu. İnatla savundu. Hem evet hem hayır. Eğer bütün çiftçiler çiçeklerle sebzeleri karıştırsaydı hepsi de piyasa fiyatının iki katı pahalı satacaktı. O zaman da iki katı pahalı olmaktan çıkacaktı. Her şey eski duruma dönecekti. Siz bir olgunun karşısına bir kuramla çıkıyorsunuz dedi Bayan Mortimer. Olgu şu, bütün çiftçiler bunu yapmıyorlar ve ben piyasa fiyatının iki katını alıyorum. Bu da başka bir olgu. Bunun tersi öne sürülemez. Billy buna verilecek karşılık bulamadı ama ikna olmamıştı. Başını ağır ağır sallayarak, her şeye karşın dolambaçlı yoldan gitmenin yararını kavrayamıyorum dedi. Bunda hoşuma gitmeyen bir şey var. Yani karım ve benim için demek istiyorum. Biraz zaman geçerse bunun ne olduğunu bulurum belki. Biz hele gidip şöyle bir dolaşalım da diye önerdi Bayan Mortimer. Size her şeyi göstereceğim. İşin nasıl yürüttüğümüzü söyleyeyim. Sonra da otururuz. İşe nasıl başladığımı anlatırım size. Gözlerini Sakson'a çevirdi. Gereğini yaparsanız kırda başarıya ulaşabileceğinizi iyice kafanıza sokmak isterdim. Ben işe başladığımda hiçbir şeyden haberim yoktu ama hiçbir şeyden. Hem sizin gibi güzel bir erkeğim de yoktu, yapayalnızdım. Anlatırım size. Tüm bir saat sebzeler, frenk üzümleri ve meyve ağaçları arasında gezip incelemeler yaptılar. Sakson kafasını bilgilerle tıka basa doldurdu. Duyduklarını, öğrendiklerini daha sonra rahat rahat düşünüp sindireceğini hesaplıyordu. Biri de ilgilenmişti ama tek tük sorular sormakla yetiniyordu. Konuşan Sakson'du. Evin arkası da önü gibi temiz ve düzenliydi. Kümesten geçtiler. Geniş bir avlu. Ayrı bölümlerde kar gibi bembeyaz yüzlerce küçük tavuk barınıyordu. Bunlar beyaz Livorno tavukları dedi Bayan Mortimer. Bu yıl bana ne çok para kazandırdıklarını bilemezsiniz. Turfanda yumurta verme dönemini aşan tavukları saklamam ben. Billy bu sözü beğendi. Ben de bunu söylüyordum sanatlar için Sakso. Uygun zamanda kuluçkaya yatırmam sayesinde ki 10.000 çiftçiden biri bile düşünmez bunu yapmayı, kışın ortasında yumurtlamalarını sağlayabildim. Oysa o mevsimde tavukların çoğu yumurtadan kesilir ve yumurta fiyatları doruğuna ulaşır. Başka bir şey daha, benim özel alıcılarım vardır. Düzine basını piyasa fiyatından 10 sent fazla ederler bana. Çünkü ben günlük yumurta veririm. 10 günün yumurtasınım. Benim özelliğim bu. Bunu söylerken bakışları Billy'ye takıldı ve onun hala kendi sorunuyla uğraştığını anladı. Hep aynı sorun mu dedi. Billy başıyla evet işareti yaptı. Aynı şeydi. Eğer bütün çiftçiler günlük yumurta verseler fiyat 10 sent artmazdı. Eski tas eski hamam olurdu. Bayan Mortimer bir nokta üzerine dikkatini çekti. Ama unutmayın ki o zamanda yumurtalar, bütün yumurtalar günlük olurdu. Billy omuzlarını kaldırdı. Bu bizim ekmeğimize yağ sürmez ki. Bunu söylemek istiyordum işte. Şimdi yakaladım ipin ucunu. Siz kuramlardan ve olgulardan söz ediyorsunuz. Piyasa fiyatından 10 sent fazlaya satmak bir kuramdır. Saksonla benim için. Olguysa şu, bizim ne yumurtamız var ne tavuğumuz, ne de tavukların gezip tozacağı ve yumurtlayacağı toprağımız. Ev sahibesi sempatiyle salladı başını. Billy konuşmasını sürdürdü. Sonra sizin girişiminizde kavrayamadığım bir şey daha var. Üzerine parmak basamıyorum ama bu şeyin var olduğuna inanıyorum. Bayan Mortimer onlara kedilerin barındıkları yeri, köpek damını, domuz ve inek ahırlarını gezdirdi. Bu binalardan hiçbiri çok büyük değildi ama hepsi de para kazandırıyordu kendisini. Bayan Mortimer çok para kazandığını göstermekten tat duyuyordu. Soy belgesi olan bazı hayvanların alış ve satış fiyatlarını duyunca Saksonla biri şaşıp kaldılar. Bunlar Ankara kedileri, İskoç çoban köpekleri, ıslah edilmiş Ohio Chester'leri ve Jersey inekleriydi. Bu ineklerin yalnız sütü için özel alıcılar vardı. Litresine en namlu sütçülerden fiyattan 5 sentten fazla öderlerdi. Kadının meyve bahçesiyle bir gün önce gördükleri meyve bahçesi arasındaki ayrım hemen gözüne çarptı Billy'nin. Bayan Mortimer kendi ürettiği malların daha başka üstünlüklerini de anlattı. Billy bu işlerden pek anlamadığı için onun söylediklerini tartışmasız onaylamak zorunda kaldı. Sonra Bayan Mortimer reçel ve jöle üretiminden söz etti. Tatlılarını daha önceden sözleşmeyle satmaktaydı. Fiyatları piyasa fiyatlarının çok üstündeydi. Gürültülü bir reklam kampanyasına girişmiş, reçellerini yalnızca San Jose'nin en iyi lokantasına ve en iyi kulübüne satmıştı. Örneklerini alıp lokanta sahibine ve kulübün yönetmenine gitmiş, uzun tartışmalardan sonra onların isteksizliğini yenmiş, karşı çıkışlarını çürütmüştü. Özellikle lokanta sahibini kandırmış, reçellerini özel olarak salık verilen yiyecekler olarak menüye geçirtmiş, övdürmüş ve çok yüksek bir ücret koydurtmuştu. Bunları anlatırken verandada hurma dallarından örülür rahat koltuklarda oturmuşlardı. Billy'nin gözlerinde bir hoşnutsuzluk vardı. Bayan Mortimer bunu görüyor ve ne söyleyeceğini bekliyordu. "Şimdi bu işe nasıl başladığınızı anlatın bize," dedi Saksun. Bayan Mortimer akşam yemeğine kalmaları için üsteledi. Saksun kaşlarını çatarak kocasının isteksizliğini yendi ve ona danışmadan razı oldu. Bayan Mortimer de yeniden başladı anlatmaya. "Söyledim ya işte, başlangıçta kentte doğmuş büyümüş akılsız bir kadındı. Kırları tatil geçirilecek bir yer olarak görürdüm. Aslında kır dediğim ne ki? Ya kaplıcalara giderdim ya dağa ya da deniz kıyısına. Hemen hemen tüm yaşamımı kitaplar arasında geçirmiştim. Yıllarca Doncaster'da kitaplık memurluğu yapmıştım. Sonra Bay Mortimer'le evlendim. O da bir okumuş kişiydi. San Miguel Üniversitesi'nde profesördü. Uzun bir hastalıktan sonra ölünce elde avuçta hiçbir şey kalmamıştı. Daha borçludan yakamı kurtaramadan yaşam sigortasından alacağım paranın büyük bir bölümünü bile harcamış bulunuyordu. Bana gelince yıpranmıştım. Sinir hastası olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordum ve hiçbir işe yaramazdım. Kala kala 5.000 dolar kalmıştı elimde. Ayrıntılarla zaman geçirmeden hemen tarıma koyuldum. San Jose yakınlarında çok tatlı bir iklimde bu toprağı buldum. Son tramvay durağı buradan çeyrek saat uzaklıkta. Toprağı satın aldım. 2.000 dolarını peşin ödedim. 2.000 dolara da ipotek ettirdim. Yani 5 dekarı 200 dolara geldi. Saksun, 10 hektara diye haykırdı. Biraz küçük değil mi dedi Billy. Benim için çok büyüktü bile. İşe başlarken 5 hektarını kiraya verdim. Yine de kirada. Üstelik kendime sakladığım 5 hektar uzun zaman fazla geldi bana. Daha yeni başlıyorum kendimi sıkışık hissetmeye. Billy şaşmıştı. Demek 5 hektar toprakla hem siz yaşayabildiniz hem de 2 kişi çalıştırdınız öyle mi? Bayan Mortimer neşeyle el çırptı. Kitaplık memurluğu yapmıştım. İçinden çıkabilirdim. Önce konuyla ilgili bütün yayınları okudum. En iyi tarım dergilerine abone oldum. 5 hektar toprağın beni ve 2 yardımcımı nasıl geçindirdiğini soruyorsunuz. Size şunu söyleyeyim ki 4 kişi çalıştırıyorum ve benim 5 hektarım onları besliyor bir kez. Hanna da geçiniyor. Hanna İsveçli bir dul kadın. Evi çekip çevirir. Reçel mevsiminde eşi benzeri bulunmaz. Daha bitmedi. Hanna'nın bir de kızı var. Okula gider. Ev işlerine yardım eder. Benim de bir yeğenim var. Ben büyütürüm. Öğrenimiyle ilgilenirim. Ve sonunda bu 5 hektarın sağladığı kazançla satın aldığım 10 hektarın, bu evin bütün ek yapılarının ve bütün cins hayvanlarımın parasını çıkardım.
Ayrım sonu.